Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım. 12. Robot tüm işi yaptı ve problem de buradaydı. Justin'in bir haftalık kazısı boyunca Tate kendini garip bir tatminsizlik duygusuyla boğuşur buldu. Umdukları her şey olmuştu. Batık zengindi. Altın paralar, altın külçeler vardı. Bazıları tam 60 pound ağırlığındaydı. Eserler yüzeye taşındı. Bowers ve Dart sıfır noktasında kumandaları çalıştırırken, robot ganimeti kazarak, kaldırarak, taşıyarak hiç durmadan işini yaptı. Tate ara sıra monitörü, makinenin mekanik kollarıyla ağır bir yükü nasıl kaldırdığını veya biyologların incelemesi için bir deniz süngerini nasıl dikkatle yakaladığını izlemek için kendi işine ara veriyordu. Araştırma tam bir başarıydı. Tate çirkin bir metal robota karşı derin bir kıskançlık duygusu duyuyordu. Öndeki bir kamerada bulunan kendi yerinde 19. yüzyıl ortalarından kalan parçaları ve ıvır zıvırı fotoğraflıyor, inceliyor ve katalogluyordu. İşlemeli akik bir broş, çanak çömlek parçaları, kaşıklar, kalay bronz alaşımı bir mürekkep hokkası, kurt yeniği ahşap bir çocuk başı ve elbette sikkeler. Hem gümüş hem altın çalışma masası üzerine yığılmıştı. Laura'nın laboratuvar çalışması sayesinde sanki yeni basılmış gibi parıldıyorlardı. Tate eline altın bir $5'lık aldı. Justin'in battığı yılın tarihini taşıyan güzel, ufak bir diskti. Kaç el değiştirdi acaba diye merak etti. Belki yalnızca birkaç. Bir hanımefendinin çantasında veya bir beyefendinin cebinde olabilirdi. Belki bir şişe şarap veya bir Küba pürosunun karşılığını ödemişti. Ya da yeni bir şapkanın. Belki de hiç kullanılmamıştı. Yalnızca yolculuk sonunda zevk veren ufak bir şey alma güvencesiyle saklanmıştı. Şimdi onun elindeydi. Kayıp hazinenin bir parçası olarak. Güzel değil mi? Lauren içeri girdi. Laboratuvarında yeni temizlenip kireçten arındırılmış bir tepsi eser taşıyordu. Evet, Tate sikkeyi yerine koydu. Bunu bilgisayarına kaydetti. Burada bir yıl yetecek kadar iş var. Lauren başını bir tarafa eğerek merakla sordu. Bundan gerçekten mutluluk duyar gibi mi konuşuyorsun? Bilim adamlarının kendilerine sürekli bir iş buldukları zaman mutlu olmaları gerekiyor herhalde. Ben memnunum. Tate titizlikle broşu kaydetti. Yandaki bir tepsinin içine koydu. Neden olmayayım? Kariyerimin en heyecan verici araştırmalarından birine katıldım. En üst düzey bilim adamlarından oluşmuş bir ekibin parçasıyım. Elimde en iyi cihazlar var. Ortalama bir yaşam ve çalışma şartlarından çok daha iyi. Eline bir oyuncak aldı. Mutlu olmamakla delilik etmiş olurum. Öyleyse niçin bana delirme nedenini anlatmıyorsun? Tate dudakları büzerek oyuncağı hızla çevirdi. Sen hiç dalmadın. Bunu hiç aşağı inmemiş, orayı hiç görmemiş birine anlatmak çok güç. Lauren oturdu. Ayaklarını yukarıya masanın kenarına dayadı. Ayak bileğinin iç tarafında renkli bir tek boynuzlu at dövmesi vardı. Biraz zamanın var. Neden denemiyorsun? Bu hazine avı değil diye başladı. Sesi tümüyle kendine yönelik bir öfkeyle sert çıkıyordu. Bu bilgisayarlar, robotlar ve makineler kendilerine göre muhteşem. Açıkçası bu cihazlar olmadan Justin'i asla bulamayabilirdik. Veya onu inceleme olanağımız olmayabilirdi. Yeni bir huzursuzluk çalışma masasından kalkmasına, denizi görmesine olanak sağlayan Lomboz'a yürümesine neden oldu. Bunlar olmadan ne kazı ne de inceleme yapılabilirdi. Bu derinlikte basınç ve ısı dalmayı olanaksız kılar. Basit biyoloji, basit fizik, bunu biliyorum. Ama lanet olsun Lauren, dalmak istiyorum. Ona dokunmak istiyorum. Kumu eşelemek ve düne ait bir parça bulmak istiyorum. Tüm eğlenceyi Bowers'ın robotları yaşıyorlar. Evet, her zaman bunlarla övünür. Biliyorum, kulağa aptalca geliyor. Böyle olduğundan Tate arkasını döndüğünde gülümseyebiliyordu. Ancak bir batığa dalmak, orada olmak inanılmaz bir duygudur. Ayrıca öylesine saf ve güzeldir ki, böyle bir duyguya kapılacağımı bilmiyordum. Ancak çalışmak için buraya her gelişimde bunun nasıl bir şey olduğunu anımsıyorum. İlk dalışımı, ilk batığımı, hava pompasını çalıştırmayı, konglomerayı yukarı çıkartmayı, bütün balıkları, mercanları, o çamuru ve o kumu, emeği Lauren ve fiziki gerginliği. Kendini onun bir parçası gibi hissedersin. Kollarını açtı ve sarkıttı. Bu ise öylesine boş, öylesine soğuk ve öyle bir zorlama ki. Çok bilimsel mi diye Lauren araya sokuşturdu. Paylaşılmamış bir bilim, bana göre tabii. İlk sikkemi bulduğum zamanı anımsıyorum. Sekizlik bir gümüş. Batı Hint denizinde bakir bir batık bulmuştu. İçini çekti, tekrar oturdu. 20'sindeydim. Benim için çok olaylı bir yazdı. Bir İspanyol kalyonu bulduk ve kaybettik. Aşık oldum ve kalbim kırıldı. Hiçbir şey veya hiç kimseyle hiç böylesine ilgilenmedim bir daha. Yapmak istemedim. Gemi mi yoksa adam yüzünden mi? İkisi de. Birkaç hafta içinde sonsuz bir neşe ve sonsuz bir üzüntü yaşadım. 20'sinde zor bir gezintiydi. Hedeflerim çok iyi belirlenmiş olarak o sonbahar koleje geri döndüm. Okuyacak ve kendi alanımda en iyi olacaktım. Tam olarak şu anda yapmakta olduğum işi yapacak ve mantıklı, profesyonel bir mesafeyi koruyacaktım. İşte şimdi buradayım, 8 yıl sonra. Acaba korkunç bir hata mı yaptım diye merak ediyorum. Lauren bir kaşını kaldırdı. İşini sevmiyor musun? İşimi seviyorum. Ancak işin en iyi bölümünü benim yerime makinelerin yapması zoruma gidiyor. Beni o mantıklı, profesyonel mesafede tutuyor. Bu bana bir kriz gibi gelmiyor Tate. Daha çok tüplerini sırtına takıp biraz eğlenmeye ihtiyacım var gibi geliyor. Yeni manikür yaptığı tırnaklarını inceledi. Eğer senin eğlence tarifin buysa, en son ne zaman tatile çıktın? Oo, bakalım. Tate arkasına yaslandı, gözlerini kapadı. Birkaç kısa hafta sonu ve evde geçirdiğim Noel'i saymazsak, 8 yıl önce olmalı. Saymıyoruz dedi Lauren, kesin olarak. Doktor Lauren'ın reçetesi çok basit. Burada sahip olduğun şey bir sandık hüzün. Burada işimiz bitince bir izin yap, bir yığın palmiye ağacı bulunan bir yere git ve balıklarla bol bol vakit geçir. Lauren birden manikürüne karşı dayanılmaz bir ilgi duymuş gibi tırnaklarındaki mercan pembesi cilayı inceledi. Eğer arkadaş isteseydin, Hayden seninle birlikte gelme fırsatına balıklama atlardı. Hayden mı? Teknik bir terim kullanmak gerekirse, adam sana deli oluyor. Hayden mı? Evet, Hayden. Lauren kendini geriye attı. Öyle ki ayakları pat diye yere düştü. Tanrım Tate, dikkat et. Haftalardır dalgın dalgın seni gözlüyor. Hay diye başladı Tate kendine gelmeden. Biz arkadaşız. Lauren iş arkadaşıyız. Sonra Justin'i buldukları gece onun kendisini nasıl öpmüş olduğunu anımsadı. Hay lanet. Kusursuz bir erkek. Elbette öyle. Şaşkın Tate bir elini saçlarının arasından geçirdi. Ona bu açıdan hiç bakmamıştım. O sana bu açıdan bakıyor. Bu iyi bir fikir değil diye mırıldandı Tate. Birlikte çalıştığın biriyle ilişkiye girmek iyi bir fikir değil. Biliyorum. Tercih senin dedi Lauren dikkatsizce. Yalnızca birinin adamcağıza izin vermesinin zamanı geldiğini düşündüm ve sana bildirdim. Ayrıca sana Sea Search ve Poseidon'da bazı yetkililerin inceleme ve ganimetin bir kısmını transfer etmek için geliyor olduklarını da söyleyecektim. Sahibi de çekim ekibi getiriyorlar. Çekim ekibi mi? Tate otomatik olarak Hayden'la ilgili problemi beyninin dip tarafında bir yere kaydetti. Kendi video kayıtlarımızı bizim yapacağımızı sanıyordum. Bizimkileri de kullanacaklar. Kabloda belgesel olacağız. Onun için rimel ve rujunu unutma. Ne zaman gelmeleri bekleniyor? Yoldalar. Tate neredeyse hiç farkında olmadan ahşap kafayı elinle aldı, vermek istemiyormuş gibi avuçladı. İncelemesini ve kaydını tamamlamadığım hiçbir şeyi götüremezler. Bunu onlara söylemeyi unutma sakın şampiyon. Lauren kapıya doğruldu. Ama aklında bulunsun. Biz yalnızca maaşlı elemanız. Maaşlı eleman diye düşündü Tate. Ve kafayı dikkatlice bir kenara bıraktı. Belki de işin püf noktası buydu. Serüven peşinde koşan bağımsız bir kadınken, yüzü görünmeyen bir şirket için çalışan, işinin ehli bir robota dönmüştü. Bu çalışma ne olanak sağlıyor ama diye anımsattı kendine. Bilim adamları her zaman birer dilenci olmuşlardı. Ama yine de. Yaşamında bir yığın ama yineler olduğunu fark etti. Kendine biraz zaman ayırmak ve hangisinin önemli olduğuna karar vermek zorundaydı. Matthew, aklını kaçırdığına karar verdi. İşinden istifa etmişti. Nefret ettiği bir işti ancak faturalarını ödemeye ve birkaç küçük rüyanın ölmesine engel olabilecek bir işti. İşi olmadan yıllardır gıdım gıdım inşa etmekte olduğu tekneyi asla bitiremeyecekti. Amcası devlet yardımıyla yaşamak zorunda kalacak, o da 6 ayda bir doğru dürüst bir yemek yiyebilirse kendini şanslı sayacaktı. Yalnız işini bırakmamış, oyuna gelerek Larue'yu de yanına almıştı. Adam hemen toparlanıp onunla birlikte gemiyi terk etmişti. Matthew'nun bakış açısına göre şimdi artık yakasında iki asalak vardı. Zamanlarının çoğunu birbirleriyle tartışarak geçiren ve ona kusurlarını gösteren iki adam. Şimdi burada, Güney Florida'da bir karavanın dışında oturmuş, ne zaman delirmiş olduğunu düşünüyordu. Bunu başlatan Beeman'ların mektubu olmuştu. Tate'den, Van Dyke'dan ve elbette Isabella'dan söz edilmesi. Birçok eski anıyı, birçok yenilgiyi ve birçok umudu canlandırmıştı. Sonuçları düşünmeye fırsat bulamadan eşyalarını toplayıvermişti. Artık geriye dönüş olasılığı tümüyle ortadan kalktığından, Matthew'nun düşünmek için oldukça bol zamanı vardı. Lanet olsun, bakı ne yapacaktı? Adamın içkisi yine kontrolden çıkmıştı. Büyük sürpriz diye düşündü Matthew. Her yıl Florida'ya gelirdi ve karadaki zamanını amcasını içkiden vazgeçirmek için uğraşmakla geçirirdi. Ve her yıl suçluluk duygusu, pişmanlık ve hiçbir değişiklik yapamamanın üzüntüsüyle dolu olarak denize geri dönerdi. Şimdi bile bakın bir sarhoş acılığıyla yükselen sesini duyabiliyordu. Sürekli gökten kovalarla boşalırcasına yağan yağmura rağmen Matthew dışarıdaki paslanmış siperin altında kaldı. "Bu bulaşık suyu da ne?" diye sordu Buck, minik mutfağa girerek. Larue başını okumakta olduğu kitaptan kaldırmaya zahmet etmedi. "Baharatlı balık çorbası, bir aile yemeği." "Bulaşık suyu," dedi Buck tekrar. "Fransız bulaşık suyu." Buck tıraşsızdı. Üzerinde uyurken giydiği giysiler vardı. Şişe aramak amacıyla çarparak bir dolap kapağını açtı. "Bunun evimi kokutmasını istemiyorum." Yanıt olarak Larue sayfayı çevirdi. "Lanet olsun, viskim nerede?" Buck elini dolabın içine soktu. Zaten kıt olan malzemeleri dağıtıp devirdi. "Burada bir şişem vardı, Allah belasını versin." "Bana kalırsa iyi bir Beaujolais'i yeğlerim," diye Larue fikrini beyan etti. Oda sıcaklığında. Tel kapının açıldığını duydu ve Faulkner'ın romanında kaldığı yeri işaretledi. Akşam şovu başlamak üzereydi. "Viskimi mi çalıyorsun, seni boktan Kanadalı?" Larue'nin dişleri hırlamak üzere parlarken Matthew içeri girdi. "Başka viski yok, onu yok ettim." Protezli ayağı nedeniyle değil de içkisinin engellenmesi yüzünden sendeleyen Buck ona döndü. "Şişemi almaya hakkın yok." "Kim bu adam?" diye düşündü Matthew. "Kim bu yabancı? Eğer Buck bu şiş tıraşsız yüzün, kızarmış boş gözlerin arkasında bir yerlerdeyse bile artık onu göremiyordu." "Haklı olsam da olmasam da," dedi sakin bir sesle. "Onu yok ettim. Kahveyi dene." Karşılık olarak Buck ocaktan kabı aldı ve duvara fırlattı. "O zaman kahveyi deneme." Matthew ellerini ceplerine soktu çünkü onları yumruk haline getirmek geliyordu içinden. "İçmek istiyorsan bunu başka bir yerde yapmak zorundasın. Senin kendini öldürmeni seyretmeye niyetim yok." "Yaptığım beni ilgilendirir," diye mırıldandı Buck. Kırık camlarla bulamaç olmuş kahveye basarak. "Ben buradayken değil." "Hiç yoktun, var mıydın?" Buck ıslak garonun üzerinde kayarken toparlandı. Yüzü aşağılanmaktan pembeleşmişti. Attığı her adım bir hatırlatmaydı. "İstediğin zaman aniden geliyor ve aynı şekilde de çıkıp gidiyorsun. Senin haddin değil oğul. Kendi evimde bana ne yapacağımı söylemek." "Burası benim evim," dedi Matthew yumuşak bir sesle. "Sen yalnızca onun içinde ölüyorsun." Darbeden sakınabilirdi ama yapmadı. Buck'ın yumruğunu filozofça çenesine yedi. Beyninin çarpık bir bölümü amcasının hala yumruk sıkabildiğini fark etmekten mutlu olmuştu. Buck ona bakarken Matthew elinin tersiyle ağzındaki kanı sildi. "Ben dışarı çıkıyorum," dedi ve orayı terk etti. "Git, yürü git." Buck bardaktan boşanırcasına yağan yağmurda arkasından bağırmak için kapıya hamle etti. "Kaçıp gitmek yaptığın en iyi iş. Burada kimsenin sana ihtiyacı yok, kimsenin." Larue, Buck yatak odasına dönünceye kadar bekledi. Sonra çorbasının altını söndürmek için yerinden kalktı. Hem kendinin hem de Matthew'nun ceketini aldı. Yavaşça karavandan dışarı çıktı. Florida'ya geleli yalnızca 3 gün olmuştu ancak Larry, Matthew'nun nereye gideceğini biliyordu. Yağmurun yüzünü ıslatmasını önleyecek şekilde şapkasının siperini ayarlayarak marinaya doğru yollandı. Hemen hemen ıssız bir yerde. Matthew'nun aylar önce kiraladığı beton garajın kapısındaki kilit çıkarılmıştı. Matthew içeride, neredeyse bitmiş bir teknenin baş tarafında otururken buldu. Bu çift gövdeli, genişliği hemen hemen boyu kadar olan bir tekneydi. Larry gördüğü anda ondan etkilenmişti. Güzel bir şeydi, belki zarif değildi ama sağlam ve dayanıklıydı. Larry'nin teknelerinin ve kadınlarının olmasını istediği gibiydi. Matthew güverte bölümünü gövdelerin tepesinde olacak şekilde tasarlamıştı. Böylece hırçın denizlerde etkilenmeyecekti. Başların her biri yumuşatıcı bir etki yaratacak ve yalnızca rahat değil, aynı zamanda daha da hızlı yol almasına neden olacak şekilde içeri doğru eğimliydi. Oldukça büyük bir depolama ve oturma alanı vardı. Ancak Larry'nin görüşüne göre tasarımın en dahice yanı ön taraftaki 2 metrekarelik açık güverteydi. Hazine odası diye düşündü Larry. Tüm eksiği son rötuşlardı. Boya ve krome aksam, köprü ekipmanı, navigasyon cihazları. Sahi diye düşündü Larry. Uygun bir at. Yukarı çıktı. Keskin görünüşlü pruvalardan etkilenmişti yine. Suyu yaracaktı. Uçacaktı. Pekala, bu şeyi ne zaman tamamlayacaksın ha? Artık zamanın var değil mi? Matthew küpeşteleri gözünde canlandırdı. Pirinç ve tik. Tüm gerekli olan para. Bak, bir hayli param var Larry. Düşünceli bir şekilde deri bir kese çıkardı ve yavaş, kendine göre, haz verici bir işlem olan sigara sarma işine başladı. Onu kadınlar dışında nereye harcıyorum ki? Üstelik kadınlar çoğu erkeğin düşündüğü kadar pahalıya mal olmuyorlar. Bitirmen için gerekli parayı verebilirim. Sen de bana teknenin bir bölümünü verirsin. Matthew ekşi bir kahkaha attı. Hangi bölümünü istersin? Larry arkasına yaslandı. Dikkatle sardığı sigara kağıdını yapıştırdı. İnsanın inşa ettiği tekne, düşünmek istediğinde gelmek için iyi bir yerdir. Bana şunu anlat Matthew. Neden onun sana vurmasına izin verdin? Neden olmasın? Bence sen ona vursaydın kendini daha iyi hissedecekti. Doğru, bu harika olurdu. Bunun bana çok yararı olurdu. 1. Bir sakata vurmak mı diye tamamladı sakince Larry. Onun artık eskisi gibi olmadığını unutmasına hiç fırsat vermeyeceksin değil mi? Matthew öfkelenerek ani bir acıyla ayağa fırladı. Bunu söyleyerek nereye varmak istiyorsun? Bu konuda ne biliyorsun ki? Onun için yapabileceğim her şeyi yaptım. Yaptın. Larry bir kibrit çaktı. Muntazam sarılmış sigaranın ucuna tuttu. Başını soktuğu çatının, midesindeki yiyeceğin, kendini öldürdüğü viskinin parasını ödüyorsun. Onun tüm harcadığı ise gururu. Lanet olası, ne halt edeyim peki? Sokağa mı atayım onu? Larry omuzlarını silkti. Ondan adam olmasını istemedin. Onun için o da adam olmadı. Çeneni kapa. Sanırım suçunu seviyorsun Matthew. Bu seni yapmayı istediğini yapmaktan alıkoyuyor, belki de ona zaaf duyuyorsun. Matthew onu gömleğinin önünden kavrayarak kaldırdığında yalnızca sırıttı. Bak, bana adam gibi davranıyorsun. Çenesini kaldırdı. 10 saniye içinde kırılmayacağından pek emin değildi. Bana vurabilirsin. Ben de sana vururum. Bitirdiğimiz zaman tekne için bir anlaşma yaparız. Matthew tiksinerek itti adamı. Bok herif, burada ne işin var? Ne arkadaş ne de ortak istiyorum. Pekala istersen. Hem seni seviyorum Matthew. Larry yerine oturdu. Sigarasının külünü titizlikle avucuna silkiyordu. Bak, şunu düşündüm. Bana bir zamanlar anlattığın şu tekne için geri döneceksin. Belki şu çok nefret ettiğin Van Dyke'ın peşine de düşeceksin. Hatta belki şu istediğin kadın için bile döneceksin. Ben de seninle geliyorum. Çünkü zengin olmak umurumda değil. Ama iyi bir kavga izlemekten hoşlanırım. Ve romantizme karşı yumuşak bir yanım vardır. Sen bokun tekisin Larry. Sana bunu neden anlattım Tanrı bilir. Ellerini kaldırdı ve yüzüne sürttü. Sarhoş olmalıydım. Hayır, sen hiç sarhoş olmazsın. Kendi kendine konuşuyordun Monami, ben de oradaydım. Belki batık için giderim. Belki de eğer şansım yaver giderse, Van Dyke'la tekrar karşılaşırım. Ancak bundan sonra başka bir kadın yok artık. Her zaman bir kadın vardır, biri olmazsa başkası. Larry kemikli omuzlarını silkti. Bana gelince, Neden erkekler bir kadın için akıllarını kaybederler anlamıyorum. Biri gider, bir başkası gelir. Ama bir düşman, bak bu uğraşmaya değer. Paraya gelince, zengin olmak, fakir olmaktan daha kolaydır. Onun için tekneni tamamlıyoruz. Servet ve intikam aramaya gidiyoruz. Matthew Larue'ya baktı. İstediğim cihazlar ucuz değil. Değerli hiçbir şey ucuz değildir. Batığı hiç bulamayabiliriz de. Eğer bulsak bile, onu boşaltmak zor ve tehlikeli bir çalışma gerektirecektir. Yaşamı ilginç kılan şey tehlikedir. Bunu unutmuşsun Matthew. Belki de diye mırıldandı. Yeniden, içinde bir şeylerin kıpırdadığını duymaya başladı. Yıllar içinde sakinleşmeye ve soğumaya bıraktığı kanıydı bu. Elini uzattı. Tekneyi tamamlıyoruz. 20. ayrımın sonu. Sayfa 192. Devamı 21. ayrımda.